Şimdi sağlık sıhhat dediğimizde biz sadece hastalanmayı anlamamalıyız. Özellikle günümüzde sosyal bir kategori olarak ve hepimizin yürek acısıdır bu. Özürlüler, engelliler diye bir kategori var.
Evet.
Bunları biz doğuştan normal dışı bir özellikle doğan, Cenab-ı Hakk'ın takdir-i ilahisi gereği ya genetik olarak ya da dediğimiz gibi başka türlü normal dışı bir beden özelliğine sahip olarak doğan insanları biz hemen kategorize ediyoruz. Bu özürlü diyoruz. Şimdi bu özürlü tabiri ilgili insanları rencide ettiği için bunu kullanmamaya özen gösteriyoruz. Engelli diyoruz.
Engelli.
Fakat gene kategorize ediyoruz, dikkat edin. Onları evet. Ayrı bir kategori, ayrı bir başlık olarak ayrıştırıyoruz.
Engelliler yani. Diye evet.
Engelliler diye ayrıştırıyoruz. İslam'da bu yoktur.
Evet.
Engelliler diye ayrı bir toplumsal kategori yoktur.
Evet.
Çünkü biz buna engel olarak bakmıyoruz. Bu bizim için insanları değerlendirirken dikkate alınacak bir şey değildir.
Evet.
Şimdi bakın, modern hayat içerisinde biz herhangi bir önemli devlet kurumunun başında, diyelim ki bir bakanlığın başında bir bakan,
evet,
düşünebilir miyiz engelli? Yani ayağı aksak veya bir elini kullanamıyor veya bir gözünü kullanamıyor. Böyle bir insanı hiç rastladık mı?
Yok.
Yani, rastlamadık değil mi? Modern hayatta böyle bir şeye rastlamak mümkün değil. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz Medine döneminin başlarında Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali, evet, kadı, öğretmen olarak gönderdi. Kendisinin yani bütün alanlardaki temsilcisi
yetkili
olarak gönderdi. Evet.
Mümessil olarak.
Orada gönderdi. Bir eyalet valisi yani.
Evet.
O esnada Hazreti Muaz'ın yaşı 22-23 civarındadır.
Evet hocam.
Gittiğinde Yemen'e insanlara işte namazı anlatıyor, öğretiyor. Sözlü olarak, teorik olarak. Arkasından da namaz vakti geliyor. Namaz kılacaklar. Öne geçiyor, cemaatin önüne geçiyor Hazreti Muaz. Namaz kılıyor. Ondan sonra farza başlayacakları zaman geri dönüp bakıyor ki bazı cemaatten bazıları ayaklarını uzatarak secdeye varmaya çalışıyorlar.
Hmm.
Diyor ki niye böyle yapıyorsunuz? Diyorlar ki sen öyle yaptın, onun için öyle yapıyoruz. Ya ben böyle yaptım, ben dizimi kıramıyorum diyor. Ayağım sakat benim. Siz öyle yapmayın, siz şöyle yapın. Şimdi Hazreti Muaz aksayarak geziyor, bir ayağı topal.
Evet.
Ve vali, eyalet valisi.
Direkt. Belki ilk atananlardan.
Evet tabii. Ve evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat edene kadar Hazreti Muaz oradan dönememiş. O kadar uzun kalmış, o kadar büyük hizmetler yapmış ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz terk-i dünya ettikten sonra anca Medine'ye dönebilmiş. Şimdi böyle sahabiler çok fazla. Bir gözü kör, bir ayağı topal, bir elini kullanamıyor. Böyle sahabiler çok fazla gerçekten. Ve bu bizim medeniyetimizde, insan tasavvurumuzda, insan algımızda asla kayda değer bir şey değil.
Anormal değil yani.
Anormal değil yani. Bizim kaynaklarımızda çok çok böyle o özelliğiyle ilgili bir gelişme, onun altını çizmeyi gerektiren özel bir durum yoksa biz bu şeyleri çok göremeyiz. Bizim teracim-i rical kitaplarımızda, evet, biyografi kitaplarımızda.
Şimdi bizim bildiğimiz bir Abdurrahman bin Avf var hani.
Evet.
O da heyete girdiği için hani seçim Hazreti Osman, evet, Efendimizle aynı heyet. Ebu Bekir Efendimiz'in seçtilerini bildiğimiz
Aşere-i Meşhur.
En çok meşhur olan o var. Bir de Abdullah, evet, bin Ümmü Mektum'u biliriz. O, evet, da çok meşhur yani.
Çok meşhur.
Yoksa
onun dışında tabii bir dolu gerçekten topal sahabi var, kör sahabi var, kötürüm sahabi var. İşte birisinin savaşta burnu kesilmiş.
Hocam Bedirler, Uhudlar yani boş demek. Evet. Hepsinde bir oradan bir iz,
öyle,
var.
Evet yani. Ama biz sahabe-i kiram dendiğinde onların bu vasıflarını hiç hatırlamayız.
Evet.
Çünkü gözümüze sokulmamıştır yani bugün olduğu gibi. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim size. İmam Ebu Hanife rahimehullah tabiinden birisi için diyor ki ben ondan daha üstün, daha faziletli, efdal birini görmedim diyor. Onu her gördüğü yerde mutlaka ona kemali hürmetle hürmet ediyor, tazim gösteriyor. İmam Ebu Hanife gibi, evet, bir insan. O ona mahsus değil, bütün ümmet yani. İmam Ebu Hanife'nin akranı olan herkes aynı şeyi yapıyor. Bu zat Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin radıyallahu anh talebesi Ata bin Ebi Rabah'tır.
Evet.
Ata bin Ebi Rabah bütün İslami ilimlerde sözü senet olan hem büyük bir alimdir, hem büyük bir abittir, zahittir, büyük bir kanaat önderidir. Toplumda İslam ümmetinde nirengi noktalarından birisidir yani.
Tabii kolbaşı yani,
evet,
rivayetlerde,
evet,
kolbaşı.
Evet. Fakat kaynaklar diyor ki, bu Ata bin Ebi Rabah rahimehullah'ın hayatını anlatan kaynaklar diyor ki, Ata bin Ebi Rabah'ın doğuştan getirdiği 6 tane önemli özelliği vardı. Birinci özelliği, bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. Amaydı yani. İkincisi, bir ayağı topaldı. Üçüncüsü, bir kolu kötürümdü.
Allah Allah.
Evet, dördüncüsü, sırtında kocaman bir kamburu vardı.
Allah Allah.
Beşincisi, derisinin rengi kapkaraydı. Altıncısı, burnu dümdüzdü böyle.
Kesik.
Evet. Şimdi böyle bir insanı hayalinizde canlandırın.
Mübarek bir zat olarak
bu insan İslam toplumunda elde tutuluyor, baş üstünde tutuluyor. Ne? Bu özelliklerinin, bu altı özelliğinin o insana bakışta hiçbir fonksiyonu yok.
Evet.
Ama hatırlar mısınız bilmem, bir ara Notre Dame'ın kamburu diye bir şey var.
Evet,
bir filmi de yapıldı onun.
Kitabı da var. Evet.
Şimdi o adamı düşünün, Notre Dame'ın kamburunu
direkt
düşünün.
Kambur. Evet.
Hemen aklımıza öyle bir tip gelir.
Bir tip geliyor, evet, evet.
O tip gelir. Modern hayatta Allah göstermesin diyoruz. Birimizin böyle bir çocuğu olsa. Yeah. Bu çocuğu ne yaparız biz?
Yeah.
Hangi eğitim kurumu kabul eder? Bu çocuğu insan içine çıkarabilir miyiz? Bu çocuğun akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olur mu? Bırakın alim olmayı, toplumun önüne geçmeyi. Bu çocuk sağlıklı, normal bir çocuk olarak büyüyebilir mi bu toplumda?
Hocam işte geçen itiraz vardı. Benim çocuklarım diyor falan puan almışlarla beraber nasıl verebilirsiniz falan.
Evet.
Yani puanlarını bile yani bırakın
tabii.
Kategorizeyi yani şeyden, sıhhatten puanlara kadar inmiş.
Evet.
Yani baş kaldırıyorlar yani. Evet.
Öyle yani, dolayısıyla sağlık sıhhat fetişleştiriliyor derken kastettiğimiz tam da budur.
Merkeze alınıyor yani. Tamam.
Tabii son derece önemlidir. Bir insanın toplumda göreceği itibarın, toplumda göreceği alakanın, davranışın, tavrın birinci derecede belirleyicisi onun fizik özellikleridir. Dolayısıyla seküler hayat derken biz işte işin bu arızalı yanlarını da dikkate almamız lazım. Vaktiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ama bir sahabi geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben evim Mescid-i Saadet'e biraz uzak. 5 vakit namazı sizin arkanızda Mescid-i Saadet'te kılmak istiyorum. Ama beni her zaman götürüp getirecek kimsem yok. Allah Teala'ya dua etseniz de benim gözlerimi açsa, benim başka bir amacım yok. Sadece 5 vakit sizin arkanıza namazda durmak için bunu istiyorum. Mescide gidip gelirken beni birine muhtaç olmayayım yani. Şimdi düşünün, biz olsak böyle bir durumda, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yerinde bilfarz. Ne deriz? Ya tabii ki, ne mübarek bir amaç için istiyorsun sen bunu. Tabii. Ama Efendimiz öyle demiyor. Buyuruyor ki, eğer istersen dua edeyim gözlerin açılsın. Ama dilersen sabret, sabretmen senin için daha hayırlıdır.
Allah Allah.
Buhari Müslim rivayetidir bu.
Yani sağlık ve sıhhatte bir abartı söz konusu değil. Olduğu gibi
fetişleştirmek
yani. Evet.
Evet. Şimdi o sahabinin yerinde biz olsak ne deriz? Deriz ki, ya Resulallah, amacım yok. Yani başka bir amacım yok. Ben sadece arkanızda namaz kılmak istiyorum. Dolayısıyla, çünkü bir saniyelik bir iş, hemen gözünüz açılıverecek. Dünyanız aydınlanacak. O sahabi öyle demiyor. Diyor ki, ya Resulallah, tamam. Eğer kör kalmam benim hakkımda hayırlıysa, siz öyle buyurduysanız ben bu talebimi geri alıyorum. Sahabenin algısına bakın şimdi.
Sağlık sıhhatle alakalı hani fetişleştirmeme.
Evet. Tabii.
Örnekler, evet.
Gene böyle bir örnekte, gene Buhari Müslim rivayeti, evet. Sahabiye bir hanım geliyor radıyallahu anha. Diyor ki, ya Resulallah, bende sarı hastalığı var. Olur olmaz yerde düşüyorum, bayılıyorum. Edep yerlerim açılıyor. Kendimi bilmiyorum çünkü.
Başörtüm açılıyor falan.
Evet. Allah'a dua etseniz de bu hastalığı benden alsa. Hidayet Bey, cevap gene aynı. Anladım. Dilersen dua edeyim, Allah senden bu hastalığı alsın. Ama dilersen sabret, sabretmen senin için daha hayırlıdır.
Evet.
O sahabiye hanımın tavrı da aynı. Peki diyor ya Resulallah. Siz böyle yaşamak benim hakkımda hayırlıysa, siz böyle dediyseniz ben bunu kabul ediyorum. Ama Allah'a dua edin, düştüğümde edep yerlerim açılmasın. Talep bu.
Yani avret yerlerim açılmasın.
Avret yerlerim açılmasın. Ben böyle yaşamaya razı oldum. Madem siz benim hakkımda hayırlı olan budur diyorsunuz. Ya. Tamam. Amin. Şimdi şöyle örnekler de var, onu da söyleyelim. Bu genellikle tevessül bahsinde zikredilir bu rivayet. Ama bir sahabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor, gözlerinin açılmasını istiyor. Efendimiz de ona buyuruyor ki git güzelce abdest al, iki rekat namaz kıl, arkasından şu duayı oku, gözlerin açılır. O duayı okuyor ve gözleri açılır. Osman bin Huneyf radıyallahu anh hadisi olarak bilinir bu. Çok yaygın, meşhur bir rivayettir. Böyle örnekler de var. Bu sahabi bunu uyguluyor ve mescitte bir grup sahabi otururken içeriye giriyor. O sahabi gözleri açılmış, onu o şekilde görenler şaşırıyorlar. Anladım. Baktık ki gözleri açık, bizim gibi geldi, içeri girdi diyorlar, şaşırdık. Böyle örnekler de var. Bu bize şunu gösteriyor. Yani kör kalın, hasta kalın, sakat kalın buyurmuyor efendim.
Abartı yok yani.
Evet, abartmayın, fetişleştirmeyin.
Yani bir abartı yok normal. Evet. İtidal her zamanki gibi.
Evet.
Yani
evet.
Sıhhat ve sağlıkta da dünya ile ilgili bir itidal söz konusu.
Evet. Evet. Yoksa biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisi de buna riayet etmiştir. Hacamat yaptırmıştır, bitkisel ilaçlar kullanmıştır. Duayla, rukye ile tedavi olmuştur. Hatta İslam'da asıl olan budur. Bizim kaynak kitaplarımızda ben bir ara okuduğumda bundan yıllarca evvel böyle gerçekten çarpmıştı beni. Hafız İbni Hacer rahimehullah Fethül Bari'de diyor ki ilaçla tedavi caiz midir değil midir?
Evet.
Caizdir diyor. İlaçla tedavi caizdir. Ama asıl olan rukye ile duayla tedavi.
Enteresan hocam gerçekten. Yani şifayı dolaylı değil de direkt evet. Allah'tan beklemek evet. gibi filan.
Şimdi bakın. Evet hocam. Bunu modern herhangi bir insana, hatta İslami hassasiyeti olan bir doktora söyleseniz, deseniz ki doktor bey, İslam'da ilaçla tedavi caiz midir?
Evet.
Size der ki arkadaş bu nasıl bir soru ya? Ne demek caiz midir? Farzdır der değil mi?
Evet hocam.
Ama bizim kaynaklarımız böyle bakıyor meseleye. Çünkü o nebevi ruh bize bunu söyletiyor. Müsebbibül esbabı unutmayın diyor. Yani evet. Tedaviyi ilaçtan bilmeyin.
Yani her şey tenden ibaret değildir. Evet. Her şey kemikten, görünür etten olandan ibaret değildir yani.
Evet.
Bir de insanın ruh tarafı da var. Ruh tabii. sağlığının hem mühimde hem olan tabii. ruh ve ahlak sağlığı şeklinde değil mi hocam? Yani.
Dolayısıyla bir de tabii Kur'an-ı Kerim'de bizim ulemamızın şifa ayetleri diye tespit ettiği ayetler var biliyorsunuz.
7 tane şifa ayeti
evet.
var.
Şimdi bu ayetleri okuyorsunuz hastanın üzerine ve hasta iyileşiyor. Bu mücerrep bir şeydir. Yani bir tanesini rahmetli babam anlatmıştı. Ben de burada anlatayım teberrüken. Bir amca oğlumuz var bizim. Amcamızın oğlu. Bayılıyor. Muhtemelen Sara.
Sara.
Bayılıyor. İşte doktorlara götürüyorlar. Sarıkamış'ın karşısında o kıt imkanları içerisinde. Fakat bir nihai bir çözüm bulamıyorlar. Bir gün bizim eve geldiğinde çocuk gene bayılıyor. Babam da hemen oradan apar topar atıyor onu bir arabaya Kars'a götürüyor. Kars'ta bir doktor duymuşlar, çok meşhur bir doktor. O doktora götürüyor, muayenehanesine gidiyor. Diyorlar ki o doktorun tayini çıktı, gitti artık burada değil. Ne yapayım diye düşünürken orada bir Allah dostu bir ahbabı varmış. Hemen çocuğu alıyor, onun evine götürüyor. O da çok fazla insan içine çıkmazmış. Gelen gidenle çok fazla görüşmezmiş.
Enteresan ya.
Evet yani.
Onların halleri farklı tabii hocam.
Odasında, evinin bir odasına kapanır, orada zikri tesbihatla, ibadetle meşgul olurmuş. Oğlu ilgilenirmiş gelip gidenlerle. Fakat babamın adını duyunca çıkmış dışarı. Hoşbeş etmişler, yanında delikanlıyı görünce hayırdır, nedir demiş. Babam da anlatmış. Yani böyle bir durumu var bu çocuğun. Çay içiyoruz diyor babam. Çay tabağından, şeker tabağından bir tane şeker aldı. Bismillah. Ve idâ merüttü fehüve yeşfîn ayetini okudu. Üfürdü şekere. Al bunu ye dedi çocuğa. Bununla bir çay iç. Çocuk o şekerle o çayı içti. Ondan sonra baygınlık nedir bilmiyoruz çocuk. Nihai olarak iyileşti. Evet.
Yani evet.
Bir şifa ayeti. Dolayısıyla sağlık sıhhat meselelerine bakışımızda, tedavi meselesine bakışımızda.
İtidal var yani.
İtidal var. Modern hayatın seküler ideolojisine ne kadar paçamızı kaptırmışız, ondan ne kadar uzak tutabilmişiz kendimizi, burada herkes tabii hesabı kendisi yapacak.
Hocam zaten intiharlar geliyor yani evet. çok abartıldığı zaman herhangi bir şey, mesela bu özellikle engelli kardeşlerimizdeki evet. böyle evet. Topluma küsme, hayata küsme, yani hatta intihara varan eğilimler hep bu abartıdan kaynaklanıyor.
Şüphesiz, şüphesiz. Yani.